Kutsal İsyan 5. ayrım sayfa 72. Mustafa Kemal istibdadın böyle kolay yıkılışına çok şaşmıştı ve bu şaşkınlığı en azılı İttihat ve Terakki başkanlarının şaşkınlığından hiç de aşağı değildi. Hürriyet, adalet, müsavat avazeleri ortasında kendini çok yalnız buluyordu. Bu kanlı çağın yıkılmasında ufacık bir emeği bile geçmemişti. En çok üzüldüğü de buydu. Birdenbire çoban yıldızı gibi parlamaya başlayan eski rakiplerinin ışığında bir hiç olarak dolaşıyordu. Ne var ki o ne çoban yıldızlarının sevinci ne de Mustafa Kemal'in bir hiç olarak gölgede kalmak üzüntüsü uzun sürmedi. Pek az zaman içinde garip olaylar geçmeye başlamıştı. Abdülhamit döneminin eski politika kaçkınları, yaşlı başlı bir yığın eski devlet ve politika adamı Avrupa'nın türlü merkezlerinden ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sürgün cehennemlerinden payitahta üşüştüler. Ve az zaman içinde bütün köşe başlarını tuttular. İstanbul caddelerinde birbirine karşıt düşüncelerle dolu hürriyetçi yığınları kaynaşıyordu. İstanbul bir ana baba günü yaşıyordu. Genç ve saf ihtilalcilerle eski tecrübeli politika kurtları İstanbul sokaklarında köşe kapmaca oynuyorlardı. Bu tecrübeli kurtlar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bütün kilit noktalarını da ellerine geçirdiler. Ayan ve Mebusan Meclisi seçimlerinde bütün yönetim mekanizmasına yine bunlar kene gibi yerleştiler ve herkesi titreten gerçek bir güç haline girdiler. Niyazi Bey atının üzerinde yanında kocaman geyiğiyle İstanbul sokaklarında bir süre dolaşarak alkışlandığı ve kendisini alkıştan başka bir şey de kalmadığını görünce yine resneye döndü. 31 Mart karşı devrim hareketi başlamak üzereydi. Payitahta gerilim birdenbire artmıştı. İkinci meşrutiyeti devirmek için bir yığın hoca bir Ramazan günü Fatih Camii'nden huruç etti. Eylül'ün 30. günü Kör Ali Hoca Fatih Camii'nden hürriyet, müsavat, kanunu esasi, meclisi mebusan aleyhinde coşkun bir vaaz verdi. Bununla kalsa iyi, halkı bir karşı devrim için harekete zorladı. Hepsine yemin ettirdi, hepsine sarıklar sardı. Ömründe hocalıkla hiç ilgisi olmayan bir yığın insan kocaman lahana gibi sarıklar sardılar. Silahlanarak Fatih Camii'nden sokağa döküldüler. Allah'ını seven arkamızdan gelsin diye haykırıyorlardı. Cemaat Beyazıt'a doğru ilerlerken bir çığ gibi büyümeye başlamıştı. Köprüyü geçip de Beşiktaş'a vardıklarında korkulacak çılgın bir sürü haline gelmişlerdi. Yıldız Sarayı'na çıktılar. Meşrutiyetin kaldırılması için Abdülhamid'e başvurdular. Bu çılgın sarıklı kalabalığı padişaha isteklerini bildirdikten sonra yolda sadrazam ile Şeyhülislam'a rastladılar. Onlara saldırdılar ve bir hayli tartakladılar. O zamana dek görünmeyen inzibat kuvvetleri neden sonra Kör Ali Hoca ile en ileri gelen arkadaşı İsmail Hakkı'yı yakaladılar. Böylece Hüseyin Cahit Yalçın'ın 31 Mart'ın provası adını verdiği bu ufak oyun kolaylıkla önlendi. Ancak arkasından daha büyük ve daha kanlısı hazırlanıp ortaya sürülmekte gecikmedi. Bu oyunun arkasındaki rejisör Abdülhamit'ten başkası değildi. Zeki Padişah istibdadı boş yere elden kaçırdığını anlamıştı ve daha karanlık bir istibdada hazırlanıyordu. O kerte korktuğu hürriyet ihtilalini yakından görüp bütün çizgileriyle tanıdıktan sonra erken karar verdiğini anlar gibi olmuştu. Uzaktan uzağa ejderhaya benzeyen bu ihtilalcilerle daha yakından temasta bulundukça hepsini nakavt edecek güçte olduğunu anlamıştı. Provadan önce müstebit rejisör gazetelerde şöyle bir havadise yayımlatmıştı. Bazı vatan hainlerinin memlekette istibdat idaresini iade fikrinde olduklarına dair bir takım sayfalar duyulmakta olduğundan derin tetkikat ve tarafsız icraatla hakikatin meydana çıkarılması ve müşevviklerin her kim olursa olsun cezalandırılmaları tarafı Hazreti Padişah'tan Sadrazam Paşa'ya emir ve ferman buyurulduğu müstehberdir. Bu birinci karşı devrim provasında çokça direnme görmeyen ve gericiliğe doğru bir eğilim sezen Abdülhamit gerçek karşı devrim için davranmakta gecikmedi. 31 Mart sabahı henüz ortalık büsbütün ağarmamıştı ki İstanbul'un sokakları silah sesleriyle inledi. Rumeli'den getirtilmiş olan hürriyetçi avcı taburları şimdi karşı devrim için harekete geçmişlerdi. Niyazi ile Enver'i ve Mahmut Şevket Paşa'yı birer kahraman haline getirmiş olan bu ilerici taburlar şimdi istibdadı getirmek için İstanbul sokaklarında korkunç bir cayırtı koparıyor ve hürriyetçilerin göğsünü kurşunlarla kalbura çeviriyorlardı. Gericiliğin öncüleri onları ruhlarının dibine dek zehirlemişti. Artık bir disiplin altında da değildiler. hepsine içirilmiş, sokağa salıverilmişlerdi. Aralarına karışan başı sarıklıların parolalarını onlar da aynı coşkunlukla haykırıyorlardı. ''Şeriat isteriz!'' İlkin Ayasofya Meydanı'nda toplandılar. Oradan da kente dağıldılar. Sabahın saat 10 sıralarında Mabey'in başkatibi Cevat Bey, Mebusan Meclisi'ne giderek padişahın şu iradesini mebuslara okudu. Vükela heyetinin istifası Nezdi Hümayun'u Hazreti Hilafet Penahide rehini kabulü âli olarak yeni kabinenin kurulmakta olması cihetiyle memleketin ve vatanın saadeti ve asayişin temini için her türlü esbabın istikmaline sarfı mesai ve gayret olunacağından ve bugünkü toplantıda bulunmuş olan askerlerin ve birlikte bulunanların bundan dolayı hiçbir veçile mesul ve muhatap olmayarak haklarında affı âli Hazreti Padişahi şayan buyurulduğu gibi devletimiz Allah'a şükür devleti İslamiye olup kıyamet gününe kadar baki ve âli olan ahkamı şeriyenin bundan böyle her tarafça ahkami celilesine bir kat daha itina olunması tekiden emir ve ferman buyurulduğundan muazzam halife ve padişahımız ve büyük kumandanımız Efendimiz Hazretleri asakiri şahanelerinin kemali emni rahatla kışlalarına ve ahalinin dahi işlerine, güçlerine dönmeleri hususunun kendilerine anlatılmasına ve hepsinin selamı şahane ile taltif buyurulduklarının tebliğine zat-ı samii meşihat penahi memur buyurulmuş ve iş bu emir ve fermanı Hümayun'u Hazreti Padişah'ın meclisi mebusanda okunduktan sonra bastırılarak neşir ve ilan ettirilmesi irade-i seniyeyi Cenab-ı Hilafet penahi iktizası bulunmuş olmakla ol bapta. Meşrutiyet işte bu irade ile silinip süpürülüyordu. Bütün ittihat ve terakkicilerin etekleri tutuşmuştu. Özgürlük kuşunu bir kez daha kaçırırlarsa kim bilir bir daha ne zaman tutabileceklerdi. Korkunç felaket kapıyı çalmıyor, yumrukluyordu. İstanbul sokaklarında kan gövdeyi götürüyordu. Caddelerde askerlerden ve beyaz sarıklılardan başka kimse görülmez olmuştu. Herkes korkudan beyaz bir sarık sarıp sokağa öyle çıkıyordu. Allah ve tevhid sözcükleri ağızlardan çağlayan gibi dökülüyordu. Bütün ittihatçılar, bütün namuslu insanlar evlerine kapanmış, tir tir titriyorlardı. Yalnız Yıldız Sarayı'nda bir tek adam sakalını sıvazlayarak gülümsüyor ve bir çocuk gibi seviniyordu. Koca bir hürriyet devrimini birkaç saatte yenmişti. Hürriyet kahramanı olduklarını sanan acemi çaylakları ufak bir çaba ile yere sermişti. Artık Niyazi ile Enver'i Makedonya dağlarında bayağı birer eşkıya gibi kovalatacak ve altında yakalandıkları ilk ağacın dallarına astıracaktı. Fesatçılara kapılan eski hürriyetçi askerler başlarındaki subayları ya öldürmüşler ya da Taksim'deki taş kışlaya hapsetmişlerdi. Caddeleri dolduran bembeyaz bir sarıklı kalabalığı iktidar tacını yine Abdülhamit'in başına oturtacağı benziyordu. Bir yıl içinde kurulan hürriyet kurumlarının yerinde yeller esiyordu. Karşı devrim haberi Selanik ve Manastır'da duyulduğunda korkunç diş gıcırtıları işitildi. Genç subaylar istibdat devini kendi elleriyle şişlemek için and içtiler. İttihat ve terakkiciler Makedonya'daki ordunun İstanbul'a yürümesini istediler. Ne var ki bu kuvvetlerin kumandanı Mahmut Şevket Paşa ittihatçılar kadar Abdülhamit düşmanı değildi. Bu istek karşısında duraksamıştı. Zaten dönemin bütün yüksek rütbeli subayları tutucuydu. Yalnız Mahmut Şevket Paşa'nın komutası altındaki ateşli subaylar ki içlerinde Mustafa Kemal de vardı, onu sıkıştırıp mahmurluğundan uyardılar. Enver Bey karşı devrim olayı sırasında Berlin'deki ateşi militerdi. Hareket ordusu kumandanı Hüsnü Paşa ve kurmay başkanı Mustafa Kemal Selanik'teki Fedif tümenini bütün güçleriyle hazırlamışlar. İstanbul'a doğru geceli gündüzlü yürüyerek bu uzun ve çamurlu yolları çabucak erişmişler ve İstanbul kapılarına dayanmışlardı. Hareket ordusunun başında bir öncü süvari müfredisesi gidiyordu ki bunun kumandanı ölümüyle adını ölümsüzleştiren ünlü kurmay binbaşı Şehit Muhtar Bey'di. İstanbul'daki Hürriyet-i Ebediye abidesi gericilerin öldürdüğü bu yiğit subayın adına dikilmişti. Mustafa Kemal'in Armee d'Operation diye adlandırdığı hareket ordusu İstanbul'a varmıştı ki Mahmut Şevket Paşa da Berlin'den çabucak dönen Enver Bey ile birlikte Selanik'ten İstanbul'a varmak üzere yola çıkmıştı. Sakallı, uzun boylu, namuslu, zeki ve sert bir asker olan Mahmut Şevket Paşa'nın kumandasındaki 2. ve 3. Ordu birlikleri Edirne'ye varınca oradaki kuvvetleri de emrini alarak zorlu yürüyüşle İstanbul kapılarına dayandı. Hareket ordusu adını alan Hürriyetçi Ordu birlikleri ilkin İstanbul sokaklarında caka satan sarıklıları topladılar. Elebaşlarını yakaladılar. Taş kışlayı kurşunlarla çiçek bozuğuna çevirdiler. Ayaklanan padişahçı askerlerin bir kısmını götürüp Büyükdere çayırında onar onar kurşuna dizdiler. Hürriyet ordusunun resne taburları Niyazi Bey'in kumandası altında İstanbul caddelerinden bir kez daha geçtiler. Hareket ordusunun üç başı Mahmut Şevket Paşa, Enver ve Niyazi Beyler bir kez daha caddeleri dolduran hakça alkışlandılar. Ve Hürriyeti Ebediye tepesine varıp sivri ak çadırlarını kurdular. Artık Kızıl Sultan'ın işi bitikti. Onu tuttukları gibi Selanik'e sürdüler ve oradaki güzel Alaaddin Köşkü'ne kapadılar. Fethi Bey'i de oranın muhafız kumandanlığına bıraktılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun uzakta ve tek başına kalmış Trablus sömürgesi 1909 yılının güzünde birdenbire İtalyan donanmasının baskınına uğramıştı. Trablus Garp savunulması çok güç bir yerdi. Oraya karadan ulaşılmadığı gibi denizden de ulaşılamazdı. İtalyan donanmasının söz götürmeyen bir üstünlüğü vardı. Trablus'a herhangi düzenli bir kuvvetin ulaştırılamaması hükümetin başındakilerle birlikte bütün ulusu üzmeye başlamıştı. Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, Türk ordusunun en seçkin subaylarını gönüllü olarak türlü yollardan oraya ulaştırmanın çaresine bakıyorsa da bu iş pek güçlükle yürüyordu. Berlin Ateşe Militeri Enver Bey, kıdemli Erkan-ı Harp Kolağısı Mustafa Kemal Bey çapraşık yollardan Trablus'a ulaştılar. Bunlardan başka gidenler arasında sonradan adlarını herkesin işiteceği birçok kişi de vardı. Cevat Abbas, Fuat Bulca, Doktor Refik Saydam, Kuşçubaşı Eşref, Afyon Karahisarlı Ali Çetinkaya, Piyade Yüzbaşı Çerkes Reşit, Çerkes Etemin ağabeyisi, Yakup Cemil, Doktor İbrahim Tali, Kurmay Binbaşı Halil Enver Paşa'nın amcası, Nuri Enver Paşa'nın kardeşi, kalbur üstü gönüllülerin bir bölümüydü. Mustafa Kemal'i Trablus serüvenine zorlayan Talat Paşa olmuştu. Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki'nin yeminli bir üyesi olduğundan Talat Bey'in isteğine boyun eğmek zorunda kaldı. Enver Bey de daha önce gitmişti. Partinin bütün acar delikanlıları birer bahaneyle oraya gönderilmişti. Talat Bey'in bütün isteği, parti içinde birer diken ve rakip gibi sivrilen bütün üyeleri Selanik'ten uzaklaştırmaktı. Bunda da bütün bir başarı sağladı. Mustafa Kemal'in yanına partinin iki fedaisi Sapancalı Hakkı Yakup Cemil ile birlikte uzun kara sakallı şair arkadaşı Ömer Naci de katılmıştı. Sivil bir giyinek giyerek İzmir'den Tanin gazetesi muhabiri Şerif Bey takma adıyla bir Rus vapuruna binmişti. Kıbrıs'a da uğrayan vapur onu ve arkadaşlarını Mısır'a çıkarmıştı. Mustafa Kemal Kahire'de Rauf Bey ile karşılaşmış, kucaklaşıp öpüşmüşlerdi. Rauf Bey de Enver Paşa'nın karargahına ulaşmak üzere yola çıkmıştı. Mustafa Kemal'in bu gözü pek arkadaşlarını Rauf Bey pek yadırgamış, bunu Mustafa Kemal'in yüzüne karşı söylemekten de çekinmemişti. ''Kemal birader, böyle adamları neden alırsın yanına?'' Oysa bunlar Mustafa Kemal için gerçekten çok temiz ve iyi çocuklardı. Rauf Bey, Mustafa Kemal'in her şeye karşın biraz da Makedonyalı olduğunu unutmuş gibiydi. Mustafa Kemal, Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa'ya başvurarak kendilerini en kısa yoldan Derne cephesine ulaştırmasını diledi. Hidiv 700 kilometrelik çetin bir çöl yolunun aşılmasında Mustafa Kemal ve arkadaşlarına büyük yardımlarda bulundu. Trablus'ta cephe kumandanı Enver'di. Şundan ki rütbece Mustafa Kemal'den üstün olduğu gibi okulda da ondan iki sınıf önceydi. Bu öncelik hiçbir vakit bozulmamıştı. Bunun için Mustafa Kemal ister istemez Enver'in kumandası altına girmişti. Mustafa Kemal derneğe yollanmadan önce Mısır'da önemlice bir hastalık geçirmiş, cepheye oldukça takatsiz varmıştı. Dernede bu sefer de gözlerinden hastalanmıştı. Libya'nın kör edici yalın güneşi bu duru mavi gözleri hırpalamışa benziyordu. Hastaneye yatmak istemiyordu. En sonra yakın arkadaşlarının direnişiyle menzil hastanesine yatmaya razı oldu. Daha Abdülhamit zamanında İtalyanlar eski Roma'yı diriltmek üzere İtalya'yı genişletmeye heveslenmişler ve bu arada en kolay lokma olan Trablusgarp'a göz dikmişlerdi. O dönemin devlet adamları bunu bildiklerinden orayı boş bırakmamış, yerli kuruluşlarla Türk ordu birliklerinden karma bir savunma gücü meydana getirmeye çalışmışlardı. Bundan dolayı İtalyanlar başlarına dert açmamak için bu lokmaya uzaktan bakıyor ve gününü bekliyorlardı. Ne var ki meşrutiyet döneminin parti politikasına batmış devlet adamları bu uzak sömürge üzerinde eski duyarlılığı gösterememişler, orayı kendi haline bırakmışlardı. Eski savunma kuruluşları yüzüstü bırakılmış ve darmadağın olup gitmişti. Bu türlü sürüp giden savaş bir yılı doldurmuştu. 1911 yılının Şubat ve Haziran aylarında Roma ve Viyana elçilerimizle gizli Alman kaynakları İtalyanların Libya'ya saldırmak üzere olduğunu bildirmişti. Bu açık uyarmalarda kulak arkası edilmiş ve hiçbir savunma düzeni alınmamıştı. Yeni devlet adamları bununla da kalmayarak oradaki Kuloğlu askeri kuruluşunu dağıtmışlar ve 40-50 bin tutarındaki Martin ve Schneider tüfeğini İstanbul'a getirterek mavzere çevirme kararı almışlardı. Daha kötü bir şey yapmışlar, Trablusgarp'ı valisiz ve kumandansız da bırakmışlardı. İtalyanların beklediği gün gelmişti. 29 Eylül 1911'de İtalyan donanması Trablus ve Bingazi'yi almak için kum çöllerine eski Romalıların kültürüyle yetiştirilmeye çalışılmış on binlerce asker döktüler. En modern silahlarla araçlanmış bu düşmanın karşısında eksik kadrolu 42. Tümenden başka güç yoktu. Kısa bir süre önce iki süvari alayından birisi 38. süvari alayı kaldırılmış, yetişkin erat ve subaylardan kurulu iki nişancı taburu ile bir piyade taburu Yemen'e götürülmüştü. Hem vali hem de kumandan Müşir İbrahim Paşa, İtalya'nın Trablus konsolosuyla geçinemediğinden merkeze alınmıştı. Oysa halk ve asker bu adamı çok seviyor ve tutuyordu. Valilik defterdar Besim Bey'e, kumandanlık vekilliği de kurmay başkanı Albay Neşet Bey'e verilmişti. Bütün bu tehlikeli işleri perde arkasından çevirenin Metr Salem olduğu kulaktan kulağa dolaşan söylentilerdendi. İtalyanların saldırısı yine de hem bütün Türkler hem de Araplar üzerinde büyük bir tepki yapmıştı. Trablus'taki Türkler ve Arap ileri gelenleri İttihat ve Terakki Kulübü'nde toplandılar. Ateşli yurtseverce nutuklar söylendi, bir karara vararak bunu İstanbul'a bildirdiler. Hükümetten silah isteniyor ve memleketin sonuna dek savunulacağı söyleniyordu. İtalyan Büyükelçisi'nin hükümete verdiği ultimatom üzerine Hakkı Paşa kabinesi düşmüş, yerine Sait Paşa kabinesi gelmişti. Mahmut Şevket Paşa bu kabinede karamsardı, umutsuzdu. Eski hürriyetçi albay Sadık Bey'in kurduğu Gerici Hürriyet ve İtilaf Partisi, İttihat ve Terakki ile kıyasıya bir savaşa girmişti. Bütün gerici zümreler perde arkasından onları destekliyordu. Hükümet Trablus'tan çekilen bir telgraf, bir gemi dolusu cephane ile karşılık verdi. İtalyan donanması Akdeniz'i haraca kestiği halde küçük derne gemisi her şeyi göze alarak yola çıktı. Sultan Reşad'ın direnmesiyle yola çıkarılan bu gemicilik, İtalyan donanmasının barajını aşmış, yükünü Trablus savaşçılarının umutsuz ellerine boşaltmıştı. İşte Yiğit Derne gemiciğinin götürdüğü mevzer ve cephaneler, İtalyan ihtirasının yüzüne uzun uzun ateş ve demir püskürerek onları deniz kıyısına mıhladı. Kumandan Neşet Bey elindeki kuvveti deniz kıyısından 20-25 kilometre geriye, çöl ortasındaki Suani Bin Adem'e çekmiş, Bingazi ve Derne'deki birlikler de Kune'ye çekilmişti. İtalyanlar buralara kolayca ayak basmıştı. Derne vapuruyla gelen silahlar kabile reislerinin kumandası altındaki gönüllülere dağıtılmış, yeni gelenlere verecek bir şey kalmamıştı. Bunlar da cephede boy göstermekten çekinmemişlerdi. Ellerinde dolma ve çakmaklı tüfekler, eski kılıçlar, taş çağı sopaları bulunuyordu. Bu gönüllülerin tutarı 25 bindi. 7 bin kişilik Türk tümeniyle birlikte 32 bin savaşçı ediyordu. Bu çelimsiz ordunun karşısında 150 bin İtalyan askeri dikiliyor ve kum çöllerindeki vahalara doğru ilerlemeye çalışıyordu. Her saldırıda sapır sapır dökülen savaş isteğinden yoksun düşman askerlerinin sıcak kumlara bıraktığı kız gibi mavzerler, tabancalar ve türlü silahlar, çakmaklı tüfekler ve sopalarla savunan Arap gönüllülerini istedikleri gibi gereçlendiriyordu. Trablus'ta İtalyanlarla ilk çatışma kentin kenar mahalleler halkının sakladıkları silahlarla birden ayaklanarak saldırıya geçmesiyle başlamıştı. Kentte kuzu kuzu duran yoksul halktan hiçbir şiddetli davranış beklemeyen seçme berzaklieri alayı olduğu gibi kılıçtan ve kurşundan geçirilmişti. Alayın bütün subayları da ölüler arasındaydı. Şaşkına dönen ve öfkeden küplere binen İtalyan kumandanlığı kentin dolaylarındaki bahçelerde oturan bütün suçsuz halkı kestirdi. biçtirdi ve kurşuna dizdirdi. Öç alma hırsıyla toplayabildikleri yüzlerce kişiyi sanat okulu arkasındaki mezarlığa götürüp kurşunladıkları gibi birçok kent ileri gelenini de dar ağaçlarında sallandırarak geri kalanlara gözdağı vermek istediler. Ostica adasına sürgün edilen genç yaşlı pek çok kişi orada ölümle baş başa bırakıldı. İtalyan ordusunun egemenliği ancak savaş gemilerinin top menzillerine dek geçiyordu. Uzun hazırlıklarla daha ileri gitmek için yaptıkları saldırı dalgaları Türk askerinin ve çöl çocuklarının çıplak göğsünde kırılıyordu. Yine top mermilerinin büyük çukurlar açtığı kumsala çekiliyor ve orada yine hız almaya çalışıyorlardı. Trablus ordusu da boş durmuyor, istihkamlarına, çöldeki siperlerine türlü akınlar yaparak onları adam akıllı tedirgin ediyorlardı. İtalyanlar ardı arkası kesilmeyen bu baskınlardan çok yılgındı. İtalyan ordusu bir adım ilerleyemediği gibi pek garip bir iş de yapmış, çölden gelecek baskınlardan korunabilmek için kentin çevresine yüksek bir duvar ördürmüştü. Trablus Savaşı İtalyanlar gibi bütün dünyayı da şaşırtmıştı. Türkiye düşman koskoca bir Avrupa'nın yüzünde bilmecemsi gülümsemeler geziniyordu. Gazeteler bu kahramanlık destanı karşısında kaygısız kalamamış, sempati dolu yazılar yazmaya başlamışlardı. Ne yazık ki bu sırada İtalyanlar Arnavutluk'u ayaklandırdılar. Bu Balkan Savaşı salhanesinin kapılarını ardına dek açmak için bir parola olmuştu. Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Balkan ulusları Milli Kurtuluş Savaşı'na başlamışlardı. Artık binlerce kilometre uzaktaki bir sömürgede savaşmak çocukça ve romantik bir iş olurdu. Beriyan'da yangın bacayı sarmıştı. Oşi Anlaşması'yla Libya İtalya'ya bırakıldı. Ve bu çöl destanı da böylece birdenbire beklenmedik biçimde bitiverdi. Genç ve atak Türk subay kadrosu Trablus'tan ayrılıp yeni görevler için İstanbul'a döndükten sonra Türk askerleri orada kalmış ve Ahmet el-Sunusi'nin emrinde İtalyan ordusuyla savaşı sürdürmüştü. Trablus savaşlarındaki Türk subay kadrosundan iki yıldız parlamıştı. Bunlardan biri Enver Bey, öbürü de Mustafa Kemal Bey'di. Savaştan sonra Bingazili bir savaşçı bu iki Türk subayı üstüne izlenimlerini şöyle anlatmıştı. Enver Bey, muharebe esnasında muharebeyi kazanmak için her şeyi tehlikeye koyar, hamiyetli, yurtsever bir zattır. Mustafa Kemal Bey az konuşur, çabuk karar verir, muharebeyi asgari zayiatla kazanmak yolunu bilir, büyük kumandandır. İtalyanlar mıhlandıkları çizginin gerisinde arpacı kumrusu gibi düşünürken, bütün Balkanlı milletler, ittihatçı ve itilafçı diye iki siyasal gruba ayrılan Türk ordusunun üzerine çullanıvermişti. Artık uzak bir sömürgeyi savunmaya çalışmanın bir yararı yoktu. Anavatan elden gidiyordu. Derne cephesinde karargahını doğal bir mağarada kuran Mustafa Kemal, Libya'nın güneşiyle bir türlü dost olamayacağını anlamıştı. Ufak bir iyileşme döneminden sonra yine gözlerinden tedirgin olmaya başlayınca artık kendisine Türkiye'ye doğru yol göründüğünü anlamış ve öteki arkadaşlarından önce çölden ayrılmak zorunda kalmıştı. Mustafa Kemal fala, falcılığa benzer şeylere inanmadığı halde Trablus'tan hiçbir vakit unutamadığı bir falcılık anısıyla dönmüştü. Bir Arap falcı hançeriyle kumları karıştırarak ona gelecek üzerine büyük bir haber vermişti. ''Ne görüyorum beyefendi, ne görüyorum?'' ''Ne görüyorsun, aynen söyle.'' ''Aman beyim, bu olamaz. Sizin bir gün taht yıkacağınızı görüyorum. Osmanlı hanedanı yıkılıyor, bu nasıl olur?'' Mustafa Kemal bir kahkaha atarak şöyle demişti. ''Biz o tahtı 1909'da devirdik. Sen o maziden mi yoksa istikbalden mi bahsediyorsun?'' ''Hayır beyim, hayır. Bundan sonra hem de Osmanlı hanedanının sonuncusunu.'' Mustafa Kemal bu olayı birçok dostlarına zaman zaman anlatmıştı. Emri altındaki birkaç arkadaşıyla Mısır'a dönmüş ve Kahire'deki bir dostunun evine konuk olmuştu. Mustafa Kemal'in sarışın yüzü kızgın çöl güneşi altında esmerleşmiş, gözlerinin mavisi soluk bir gökyüzü parçasına dönmüştü. Çöl, bu ılık iklim çocuğunun güzelliklerini adam akıllı sömürmüşe benziyordu. Üzerinden yorgunluk akıyordu. Yüzü Trablus'a koştuğu zamanki idealist heyecan izlerinden yoksundu artık. 33 yaşındaki bu subay da şimdi çetin bir yaşayış ve çalışma içinde kavrulmuş çetin bir direnç, kemik ve sinirden yapılmış insanlara benzer bir görünüş meydana gelmişti. Kahire'nin geceleri savaştıkları çöl yaşayışının korkunç gerçeği yanında ılık bir düş gibi güzeldi. Millet burada dolu dizgin yaşıyordu. Mustafa Kemal de arkadaşlarını alarak bir gece kulübüne gitti. Elf Leyle ve Leyle, yani Binbir Gece adlı bu kulüp, sigara ve içki içip şarkılar dinleyen, felekten geceler çalan aylak ve paralı insanlarla dolup taşıyordu. Mustafa Kemal eskiden beri çelimsiz subay maaşını dev gibi zevkler uğrunda harcamayı esirgemezdi. Arkadaşlarıyla bir masanın başına geçmişler, büyük bir iştahla içmeye başlamışlardı. Güzel bir kadın sanatçı kulübü çın çın öttüren güzel sesiyle üst üste şarkılar söylüyor ve durmadan çılgınca alkışlanıyordu. Bu zamanın en büyük şarkıcısı Tevhide idi. Mustafa Kemal çöldeki yoksulluk günlerini ezmek yok etmek ister gibi kadehini kaldırıyordu. Prozit arkadaşlar, prozit! Gür sesiyle bağırıyor ve hep birden içiyorlardı. Türk subaylarının bulunduğu masa kulübün o geceki şeref masası olmuştu. Trablus Savaşı'ndan dönen bu Türk subaylarına Mısırlılar hayranlıkla bakıyor ve onların sevincine ortak olmaya çalışıyorlardı. Gazino'nun baş rakkasesi Liza bu neşeli gruptan uzak kalamamış, gelip masalarına oturmuştu. Liza da Mustafa Kemal'in sunduğu içkiyi içmiş ve keyfinden kahkahalar atmaya başlamıştı. Artık başta Mustafa Kemal olarak hepsi hızlı hızlı çakıştırıyor, bütün kulübü çınlatan kahkahalar atıyorlardı. Şarkısı ikide bir bir kahkahalarla kesilen Tevhide, baş garsonu çağırarak bunların kim olduğunu sordu. Türk subayı Mustafa Kemal ve arkadaşları yanıtını aldı. Bunu işiten sanatçı sahneye çıkarak saz takımına bir Türk peşrevi çalmalarını söyledi. Mustafa Kemal, Türk peşrevini işitince büsbütün coştu. Kulübün teşrifatçısı bir ara masaya yaklaşarak Mustafa Kemal'e bunun Tevhide'nin emriyle neşeli Türk subaylarının şerefine çalındığını söyledi. Mustafa Kemal uzaktan kendisine gülümseyen Tevhide'yi kalkıp başıyla selamladı ve garsona Tevhide'ye 6 şişe şampanya götürünüz diye emretti. O zamanın geleneğine göre birisine ısmarlanan şampanya şişeleri onun ayakları dibinde sıralanıyordu. Garson da 6 şampanya şişesini sahneye azametle kurulmakta olan Tevhide'nin ayakları dibine sıraladı. Bütün masalardan alkışlıyorlardı. Bu ara Liza ilkin somurtmuş, sonra yerinden fırlayarak masadan uzaklaşmak istemişti. Tevhide'nin rakibesi olan Liza ona 6 şişe şampanya ikram edilmesine çok öfkelenmişti. Mustafa Kemal Liza'nın meramını anlayınca garsona getirip şişeleri güzel oyuncu kızın ayakları dibine dizince o da onlara en güzel hünerlerini göstererek çılgınca oynamaya başladı. Mustafa Kemal çölde göğsüne taktığı yaşamak hırsını Elf Leyle ve Leyle de bol bol harcadı. Bu felekten çaldığı güzel gençlik gecelerinden biriydi. Mustafa Kemal İskenderiye'ye varmıştı. Vatan yolculuğu başlamak üzereydi. Vapur bekliyordu. Bir gün can sıkıntısı içinde caddede dolaşırken güzel bir Rum kızıyla karşılaştı. Bu ta Selanik'ten tanıdığı ve ara sıra buluştuğu kızlardandı. Mustafa Kemal hiç umulmadık bir yerde ve zamanda bu tatlı Rum kızıyla karşılaşmaktan çok hoşlanmıştı. Güzel Rum kızı ise Mustafa Kemal'i görmekle daha çok şaşırmış ve sevinmişti. "Aa Kemal Bey, siz burada mısınız?" demişti. "Evet, gördüğünüz gibi buradayım. Vapur bekliyorum. Birkaç gün daha kalacağım." Tanıdık güzel Rum kızının varlığı Mustafa Kemal'i kurşun gibi düşüncelerinden ayırmıştı. Gurbette eski şirin bir hemşiresiyle karşılaşmak az şey miydi? Hem de bu hemşeri şirin bir kadın olunca. Kız da bu sarışın erkek güzelini gördüğüne gerçekten çok sevinmişti. Hemen koluna asılmış, onu evine sürüklemişti. Mustafa Kemal kızın sunduğu likörü minnetle içmişti. Öteden beriden konuşuyorlardı. Kız birdenbire damdan düşer gibi, Kemal Bey dedi. En sonra bizimkiler Selanik'i de aldılar ha? Mustafa Kemal şaşırmıştı. Daha Türkçesi onun ne dediğini anlayamamıştı. Hangi Selanik'i diye haykırır gibi sordu. Rum kızı onun bu kükreyen sesinden ürkmüştü. Haberleşme araçlarının azlığı dolayısıyla Mustafa Kemal gibi herkes büyük bir haber kıtlığı ve bilgisizliği içinde bulunuyordu. Bu yüzden Selanik kentinin o güzel kenti Yunanlılarca ele geçirildiğini bilmiyordu. Şaka mı ettiğini anlamak için kaşlarını çatarak kızın gözlerine dikkatle baktı. Yani Selanik Yunanlılar mı işgal etti? Mustafa Kemal'in yüreği cız etmişti. Ömrünün en büyük acısını şimdi sol yüreğinde değil, varlığının her zerresinde duyuyordu. Demek Selanik, o aziz kent, mavi gözlerinin açıldığı o güzel kent, o güzel doğa harikası artık çileli vatanın bir parçası olmaktan çıkmıştı. Demek o cumbalı evceizlerinin önünden geçen o sevgili caddenin kaldırımlarında yabancı askerlerin kabaralı ve nalçalı postallarından çıkan sesler seslenecekti artık. Güzel Rum kızının gözlerine baktı. Orada bir zafer duygusunun gizli ışıltılarını görür gibi oldu. O bakışlar ona hiç de küstah gelmedi. O kızın bu işgalden gizli bir alayla ışıklanır gibi olduğunu görmüştü. Çok karışık duygular içinde bir ara bocaladı. Ne söyleyeceğini, ne biçim davranacağını bilemiyordu. Ne dedin, ne dedin? Selanik'te mi işgal edildi diyebildi. Söylediği sözler kulağında korkunç yankılarla çınlıyordu. Söylediklerine kulağına çarpan bu sözlere bir türlü inanamıyordu. O zaman artık Rum kızı bu acıdan deliye dönmüş Türk subayının derin acısını hiç anlamaya çalışmadan elbette dedi. Böyle olacağı zaten belli değil miydi? Mustafa Kemal birdenbire güzel yemekler, mezeler ve içkiyle donanmış küçük masanın başından hışımla kalktı. Rum kızına ve sofraya bir kez daha bakmadan kapıyı açarak sokağa fırladı. Yolda rastgele yürüyor ve öfkesini yenmek için yumruklarının altında bir şeyler ezmek, bir şeyler tuz buz etmek istiyordu. Hiç o güzel Selanik düşmana verilir miydi? Kimlerdi o güzel kenti bir kadeh içki gibi düşmana ikram edenler? O kent öyle güzel bir kentti ki onu savunan yiğitlerin ve silahların avaze ve gürültüsü ayyuka çıkmalıydı. Oysa kendisi bu haberi zavallı bir Rum kızından öğrenebilmişti. O da alaylı ve küçümseyici bir biçimde. Birkaç gün sonra vapurda İstanbul'a doğru yol alırken hep İstanbul'da bu kenti düşmanın kucağına atanları bulup dişleriyle parçalamak hırs ve isteğiyle dopdolu bulunuyordu. Balkan Savaşı başlamış, Bulgar ordusu Çatalca'da istihkamlara girmiş, İstanbul'u tehdit ediyordu. Enver Bey de en sonra çölü bırakarak Türkiye'ye döndü. Ötekiler de arkasından geldiler. Mustafa Kemal Türkiye'ye dönüşünde Viyana'da kalmış, orada gözlerini tedavi ettirmişti. Gözlerini tedavi ettirip de İstanbul'a dönünce hemen yeni bir göreve atanmıştı. Kuvayi Mürettebe Kurmaylığı görevi onu Balkan Savaşı'nın ikinci döneminde Bulgarlarla karşı karşıya getirmişti. Gelibolu Yarımadası'nın özelliklerini bu savaş ayları içinde iyice incelemişti. Birinci Dünya Savaşı'nda General Hamilton'u yeneceği bu yerleri savaş gürültüleri içinde gezmiş, görmüş, tanımıştı. Edirne'nin kurtarışını görüp yaşamış, bu zaferde Selanik'in acısını onun gönlünden bir türlü silememişti. Viyana'dan döndüğü günlerde Meserret Kıraathanesi'nde oturan birçok subay arkadaşına sesinin en lirik tonuyla şöyle çıkışmıştı. Nasıl bıraktınız? O güzel Selanik'i nasıl düşmana terk ettiniz? Ve bu hele bu kadar ucuza nasıl terk edebildiniz? Gerçekten de Selanik muhafızı Hasan Tahsin Paşa bir tek kurşun atmadan güzel Selanik'i düşmana teslim etmişti. Enver Bey'in Niyazi Bey'le birlikte Rumeli Dağları'nda İhtilal ve Hurriyet Bayrağı'nı açtığından beri yıllar geçmişti. Her geçen yıl onun genç ve güzel başının çevresindeki hayranlık uyandıran altın efsane kalesini daha çok parlatıyor, büyütüyor, güzelleştiriyordu. Mustafa Kemal hala gölgeden kurtulamamıştı. Pek ucuza mal edildiğini gördüğü bu kahramanlıklar onun ruhunda çok derin etkiler bırakıyor, yalnız sabır ağacının altın çekirdekli acı yemişlerini birer birer kopararak bölgede tiksintiyle ısırmaya çalışıyordu. Ali Rıza Paşa'nın mahiyetinde büyük Pikardiye manevralarında bulunmak üzere Fransa'ya gitti. Paris'in hayallediği güzellik ve zenginliklerini gezdi, dolaştı. Büyük Fransız ihtilalinin ve hürriyetinin bu beşiğinde tatlı bir hayallerle sallandığı durdu. Manevralarda yüksek rütbeli subayları şaşırtan bir askeri bilgi ve zeka eseri göstermekten de geri durmadı. Enver Talat ve Cemal Beyler artık triumviralarını kurmak yolundaydılar ve yanlarına salavatla gidilmeye başladığı bir dönemin ilk basamaklarından güvenle tırmanmaktaydılar. Cavit Bey Paris elçisi olmuş ve Fransa'dan 50 milyon altınlık bir borç koparmayı başarmıştı. Mustafa Kemal'in kulağına gelen fısıltılara göre de cebine okkalı bir komisyon indirmişti. Berlin Ateşe Militerliği'nden bir Germanofil olarak dönen Enver Bey, oradan getirdiği birçok Alman askeri mütehassıslarıyla orduyu doldurmuş ve yönetimi de onların eline vermişti. Zaten daha önce de Türk ordusunu düzeltmek için Sultan Hamit'çe getirilmiş bir askeri eksperler heyeti Türkiye'de yıllardır görevlendirilmiş bulunuyordu. Golds Paşa bunların başındaydı. Bunların eliyle yeni jandarma subay ve erat talimgahları ve ordu örnek taburları meydana getirilmişti. Alman-Türk dostluğunu Alman elçisi Baron von Marschall yürütüyordu. Ta Bismarck zamanından beri Almanlar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı eşsiz bir ilgi duymaya ve bunu gerçek alanda da denemeye başlamışlardı. 1898'de Almanya'ya yayımlanan Almanya'nın Türk mirasındaki hakları adlı korkunç beyannameyi yeni devrin kahramanları görmezlikten mi geliyorlardı? Bu Türkiye'nin mirasına konmak isteyen Alman politik içtihasının açıkça ilanından başka bir şey miydi? 1898'de Kudüs'ü ziyaret eden 2. Wilhelm Halife'nin dostu ve İslam'ın koruyucusu olduğunu ilan etmişti. Birçok Alman yazarlar Berlin-Bizans demiryolunun yapımıyla beraber Hamburg-Bağdat demiryolu üzerinde Almanya için siyasal ve iktisadi yönetim hakkı istemekteydiler. Çarlık Rusyası ile Almanya kendi aralarında anlaşarak Yakın Doğu'yu iki nüfuz bölgesine ayırmışlardı. İran ve Ermenistan Rus nüfuzu alanına, Anadolu ile Mezopotamya'da Alman nüfuz alanına giriyordu. Mustafa Kemal çağının olaylarını pertafsızla inceliyor ve onlardan kesin yargılar çıkarıyordu. Ona göre Türkiye'nin ufuklarında yeni karanlıklar birikmekteydi. Bu da hep o kendini bir şey sanan megalomanların yüzündendi. Nazım Paşa'nın vurulmasından sonra hareket ordusu kahramanı Mahmut Şevket Paşa Harbiye Nazırı olmuştu. Bu namuslu ve yurtsever insan Bağdat'ta oturan bir Gürcü ailesinin çocuğuydu. İttihatçıların en inanmışlarından biriydi ve Türkiye'nin ancak subaylarca okunup kurtarılabileceğine ve ideal yönetimi onların elinde bulacağına inanıyordu. Balkan Savaşı'nın en civcivli ve sonuca doğru giden bir zamanında sadrazam olmuştu. Edirne'nin Enver Paşa'ca Bulgarlardan geri alınışı ve Balkan Savaşı'nın ikinci yarısının bize gülümsediği iyiliğe doğru giden günlerde muhaliflerin kiraladığı iki katil koca askeri Beyazıt Meydanı'nda otomobilinin içinde kurşunlarla delik deşik etti. Bu komiteciliği yapanların Prens Sabahattin'in örgütünden olduğu söylenmişse de yakalanan katillerin Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin adamları olduğu meydana çıkmıştı. Böylece Hürriyet ve İtilafçılar, biraz da Prens Sabahattinciler Baba Ali baskınının, Nazım Paşa'nın öldürülüşünün ve Kamil Paşa'nın sadaretten kovuluşunun öcünü almışlardı. Yansız olarak nitelenen Kamil Paşa, Prens Sabahattincilerin yoğun propagandası sonucunda o makama getirilmişti. Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi Enver Paşa'nın işine yaramış, yeni kurulan İttihatçı kabinede Harbiye Nazırı olmuştu. Bu göreve atanan Enver Paşa, İttihat ve Terakki'nin genel merkez üyeliğinden ayrılmak zorundaydı. Bu işin görüşüldüğü toplantı dağıldığı sırada Doktor Nazım Bey yarı şaka yarı ciddi Enver Paşa'ya şöyle demişti: "Bu vaziyet böyle devam ederse seni de belki vururlar. Bari şimdiden bir halef tayin et." Enver Paşa'nın verdiği yanıt şu olmuştu: "Mustafa Kemal." Aynı Enver Paşa Mustafa Kemal'i Yıldırım Orduları Grup Kumandanlığı'na gönderdiğinde aynı Doktor Nazım'ın şöyle bir uyarmasıyla karşılaşacak: "Mustafa Kemal'i bu orduya gönderme, sonra başımıza bela olur." Enver Paşa da ona şunu diyecekti: "Ne çare ki ondan büyük kumandan bulamıyorum." Birinci Dünya Savaşı hazırlıkları durmadan yapılıyor ve savaş dev adımlarla ilerliyordu. Alman İmparatoru Wilhelm, yakın adamı Enver Bey eliyle Türk ordusunun kilit noktalarına değerli Alman kumandalar yerleştirmeye başlamıştı. Mustafa Kemal sonraları birçok kez kader beraberliği yaptığı Liman von Sanders'in önemli bir askeri heyetin başında Türkiye'ye geldiğini ve bir ordu müfettişliğine atandığını öğrenmiş ve küplere binmişti. Goldspatsch'a Karadeniz Kolordusu Kumandanlığı'na Albay von Iresentstien Kurmay Başkanı olarak Cemal Paşa'nın yanına, Bronsart von Schikellendorf Teknik Müşavir olarak Enver Paşa'nın yanına yerleşmişti. 1913 yılının sonları gelmişti. Wilhelm savaş patlar patlamaz Türkiye'yi yerinden oynatacak, Manivela'ya memleketin altına yerleştirmiş, bıyıklarını burarak sevinçle gülümsüyordu. Mustafa Kemal Fethi Bey'le kader ortaklığını sürdürüp gidiyordu. İttihat ve Terakki'nin genel sekreterliğini yapıyordu. Partiyi ele alınca sıkı bir disiplin kurmuştu. Partiyi herkesin rastgele at oynattığı bir meydan olmaktan kurtarmış ve toplu bir güç haline getirmişti. Partinin genç elemanlarına daha sempatik görünen bir adamdı ve partinin üzerinde sözü geçen güçlü bir adam olarak dizginleri toplamaya da başlamıştı. Talat Paşa, partide kendisinden başka birinin böyle tehlikeli bir güç sahibi olmasından ve elindeki genç ve değerli partileri birer koz olarak kullanmaya çalışmasından kuşkulanmıştı. Gençler içinde en ataklardan biri olan Yakup Cemil onu bürosunda sıkıştırmış ve sanki ona ultimatom vermişti. Bunların beyni Fethi ile Mustafa Kemal'den başkası olamazdı. Bunun için bunların çevresine bakmak gerekti. Talat Paşa, komploya benzeyen bu genç elemanlar topluluğunu dağıtıp yerine tek başına partiyi yürütebilmek için davranıvermişti. Enver Paşa'ya şöyle demişti: "Bunlar devlet içinde devlet olmak istiyorlar. Yakup Cemil'in makamından bana bir ultimatom verişi, bir meydan okuyuşu vardı, bir görmeliydin. Bu kadar patavatsızlık olur mu? Kaldı ki daha yapılacak çok işler var. Şu kağıda bir göz gezdir. Burada partimizin selameti namına derhal tekaüde sevkleri icap eden kimseler var. Bunlardan biri Mustafa Kemal'dir. Ben bu adamı hiç beğenmiyorum. Fırkanın her şeyine itiraz ediyor. Sonra İsmet Bey Paşa, Albay Mahmut Kamil, Galip Paşa. Bunlar kaldıkça ne sen ne biz hiçbir şey yapamayız. Bütün bu tasfiyeler yapılmalı ki sen Harbiye Nazırı, ben de Dahiliye Nazırı olarak çalışabilelim." 5. ayrımın sonu, sayfa 92.